Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 11 Ekim 2021 günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Ben de kış, yoğun kış aylarından önce bir haftalık bir kaçamak yaptım. Kaçamaktan geri dönmüş oldum bugün. Yeniden merhaba diyelim. Yoğun bir hafta geçti. Son güncel olayları, dünyadaki gelişmeleri aktaracağım. Tabii biraz da geçtiğimiz haftadan bugüne aktarılanları da aktarmaya çalışacağım size bugünkü Eksen programında. Pek çok başlık var elbette. Sosyal medya çöküntüsü, geçtiğimiz kara pazartesi Facebook, Instagram, WhatsApp hepimiz şok olduk. Pek çok tartışmayı tetikledi. Aynı zamanda Amerika ve Çin arasında, iki büyük güç arasında Tayvan odaklı bir kriz yaşandı. Rusya, Amerika, NATO, Rusya gerilimi devam etti. Enerji fiyatları Avrupa'da tartışıldı. Brexit sonrası Britanya'da büyük bir tedarik krizi işaretlerini veriyor şimdiden. Türk dış politikasında tabii yine dikkat çekici gelişmeler vardı. En başta Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Suriye'de Trump'tan kalma olağanüstü hali yenilerken kullandığı ifadeler Ankara için oldukça rahatsız edici nitelikteydi. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı yanıt verdi buna. Suriye'den de açıklamalar var. İsrail, Filistin meselesi, Amerika'nın Irak'tan çekilmek üzere, muharip güçleri çekmek üzere düğmeye basması, diplomatik temaslar, pek çok mesele var, size aktarmaya çalışacağım. Eksene bir hafta önce veda ederken bir de İran ve Azerbaycan arasında gerilimin yükselmesi söz konusu olmuştu. İran Dışişleri Bakanı başta olmak üzere hükümet sözcüsünün İsrail'le işbirliği üzerinden Azerbaycan'a yönelik sert açıklamaları, tatbikatlar söz konusu olmuştu. Kafkasya'da geçtiğimiz yıl Dağlık Karabağ Savaşı'yla geçmişti gündem. Bu senede Azerbaycan'la İran'ın karşı karşıya gelme riski tartışılıyor. Neden böyle oldu? Yeniden aslında bölgede bir başka gerilim mi pişiyor? Bugün biraz buna bakacağız. Aslında Cuma günü aktardığım gerilimle ilgili çok çok büyük bir şey iki tarafta teskin olmuş gözüküyor. Ama Haydar İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Başkanı, bu konuda açıklamalar yaptı. Biraz da İran'ın tepkileriyle, İsrail'le Azerbaycan ilişkilerine dair tepkileriyle dalga geçen türde açıklamalar yaptı. Azerbaycan topraklarında İsrail üssü olmadığını nitelemek için. Neler oluyor İran'la Azerbaycan arasında? İran'ın önemli bir kültürel bağları var Azerbaycan'da. Bir anda böyle gerilimin, kızışmasının sebepleri neler? Türkiye açısından da dikkat çekici bir bölge orası. Programın ikinci yarısında güvenlik analisti Metin Gürcan'a bağlanıp soracağız ve İran-Azerbaycan gerilimini konuşarak başlayacağız bu haftaya diyelim. Ve hemen frekanslarımı aktarmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 bizi bu frekanslardan dinleyebilirsiniz. Sputnik YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda internet sitesi üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini paylaşıyorum. Twitter hesabından tıklarsanız, YouTube üzerinden izlerseniz, like de ederseniz çok seviniriz diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, pandemi artık çok fazla konuşmuyoruz. Dünyanın en azından gelişmiş, orta düzeyde gelişmiş ülkelerinde hayat normale dönüyor. 240 bin civarında vaka var. Vaka sayıları her gün artıyor. Can kayıpları aşılarla kısmen sınırlandı. Covid-19'dan tümüyle kurtulduk mu? Orasını hiç bilmiyoruz ama yeni gündemimiz tabii aşılılar, aşısızlar. Fakat geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un yaptığı çağrıyı iletmek istiyorum sizlere. Çünkü hep karambole gitti bu aşı patenti tartışmaları, aşı üreticilerinin patentlerden feragat etmelerine yönelik. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de basın toplantısı yaptı, Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, ve önemli bilgiler de verdi aslında. Aşı eşitsizliğine vurgu yaptı. Normalde Eylül sonu itibariyle her ülkenin nüfusunun %10'unun aşılanması hedefi konulmuştu. Bu yıl sonunda %40, 2022 ortalarında da %70. Tek tek her ülkenin nüfuslarının bu oranda aşılanması hedefi konulmuştu. Ama tabii ki tutmadı bu hedef. Tahmin edebileceğimiz üzere aşılar zengin parası olan ülkelere gitti. Dolayısıyla Ghebreyesus da bu oranları açıkladı. Afrika'da aşılarının tamamlananların sayısı %5'i bile altında diye bir ikazda bulundu. Sadece 58 ülke Eylül sonunda bu hedefi tutturabilmiş dünyada. 193 BM'ye üye ülke düşünülürse ve 11 milyar doz aşı gerek. Tedarik var ama adil dağıtım yok dedi kendisi. Tabii ekonomilerin açılması, küresel bağımlılık ilişkileri düşünüldüğü zaman pandemiyle mücadele açısından patent hakkından feragat edilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi bu feragatı kullanmayacaksak ne zaman yapacağız bunu diye de naif bir soru sordu. Tabii üreticiler buna yanaşmıyorlar. Kendi buldukları aşıları paylaşmaya yanaşmıyorlar. Kapitalizm izin vermiyor buna aslına bakarsanız. Hükümetlere üretici firmaları teşvik etme çağrısı yaptı. Bu da üreticileri tabii halkçı politikalar uygulamasıyla mümkün olabilir. Ne kadar dünyada hangi ülkeler bunu yapar? O da ayrı bir tartışma konusu. Birazdan Brexit Britanya'sındaki tedarik sorunu karşısında Boris Johnson hükümetinin tepkilerini aktaracağım size. Sadece benzin, akaryakıt kıtlığı değil, pek çok mal kıtlığı yaşanıyor. Arz açısından tedarikleri sağlayacak şoför kalmamış durumda. Vizeler verilmesi gerekiyor. Hakikaten Brexit sonrası bir şeyler patlıyor Britanya'da ve hükümetin tepkisi serbest piyasa halletsin o işleri, bize ne şeklinde. Noel yaklaşıyor. Böyle bir kriz var. Böyle bir dünyada yaşıyoruz aslında. Dolayısıyla da bu çağrılar sağır kulaklara gidiyor desek yeridir efendim. Böyle bir Dünya Ticaret Örgütü'nün de zaten Mayıs ayında patent hakkını tartışma meselesi yapmadığını anımsatmak lazım. Biden yönetimi destekliyoruz dedi ama hiçbir adım da atmadılar. Gayet cicili bicili açıklamalar yaptılar, kaldı öyle. Böyle bir dünya, ölen öldüğüyle devam ediyoruz işe. Evet, bugün fazla pandemiden madde aktarmayacağım, başlık aktarmayacağım. Kanada'da mesela işte kamu görevlilerine iki doz zorunluluğu getiriyorlar aşılarda. Aşı karşıtlarının gösterileri var. Artık yeşil geçiş, aşı sertifikası gibi mefhumlar hayatımızı zaten kaplamış durumda. Almanya'da da aşıyı teşvik etmek için testleri ücretli yaptılar. Artık aşı olmadığınız takdirde koronadan azade olduğunuzu ispat için parasını bastırıp testi yaptıracaksınız diyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız efendim. Evet, Türkiye'de bu arada son olarak belki onu aktarabilirim. Vaka sayıları 28 bin, 29 bin, 30 binlerde seyreden vaka sayıları var. Dün itibariyle, dün akşam 28.370 açıklama yapıldı. Aynı tas aynı hamam, gidip yuvarlanıp gidiyoruz bu bağlamda. Küresel politikalara buradan geçmek istiyorum. Küresel politikalar derken Covid dünyasından birkaç not çıkarttım aslında sizlere. O da geçtiğimiz pazartesi meşhur erişim sorunu dijital alemde, sosyal medya devleri için kara pazartesi oldu. Ben çok girmemeye çalıştım bir hafta boyunca sosyal medyaya ama bir ara WhatsApp'a baktığımda çalışmadığını gördüm, öyle diyelim. Facebook, Instagram hepsi çöktü. Rivayet o ki alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik. Ağ yönlendirme bilgilerine bir değişiklik yapmışlar ve oradan kaynaklanmış. Tabii bu vesileyle sosyal medya şirketlerinin, özel şirketlerinin pek çok kirli çamaşırı tartışılmaya başlandı. Tekelleşmeden tutalım da efendim, canlarının istediklerini sosyal medyadan sürgün etmeleri, böyle bir Amerikan başkanına uyguladıkları baskılar, hesabını silmeler, tekelleşme, tabii çok dev şirketler bunlar, büyük paralar da kaybetti. Özellikle Facebook'un sahibi Zuckerberg, aynı şekilde 3 milyardan fazla kullanıcısı var bu sosyal medya şirketlerinin, WhatsApp, Facebook, Instagram. Tabii Twitter çökmedi. Twitter çökmediği için mutluydu. Öyle söylemek lazım. Bir de Telegram'a yine müthiş bir kaçış olmuş. 50 milyon yeni kullanıcı sahibi olmuş bu sayede Telegram kanalı efendim. Pek çok tartışma, seçim skandalları, lobicilik vesaire, bunların hepsi de sosyal medyayla yakından ilgili olanlar tarafından derin bir biçimde tartışılıyor. Dünyada böyle dijital bir zenginlik ortamında yaşıyoruz ama aynı zamanda da bu tekerlerle de karşı karşıyayız. Mecburen hepimizin kullandığı sosyal medyanın çöküşüyle de bir yanda, başka da alternatif çok fazla olmadığı için böyle kala kalan bir insanlık karşımızda. Evet, geçtiğimiz hafta bir de George Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın da destek verdiği Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu 12 milyon dosyalık Pandora belgelerini açıkladı. Panama belgelerinden sonra bir de Pandora belgeleri çıktı. 35 ülkenin lideri var içinde, yüzlerce siyasetçi, yöneticiler, iş dünyası, ünlü isimler. Aslında vergi yasalarından faydalanarak ya da vergiden kaçırma yoluna giderek paralarını yurt dışına aktarmaları büyük bir finansal aslında ifşaat bu. Ama dikkat çekici olan tabii Amerika'yı çok etkileyecek çok da fazla ismin yer almaması. Amerikalı muhaliflerden benim takip ettiğim kadarıyla bu işin arkasında CIA'nin olduğunu, bu tarz küresel mali skandalları kendi istedikleri ölçülerde açıklattıklarını iddia ediyorlar. Bunu da aktarmak istiyorum. Tabii işte Ürdün Kralı'nın 100 milyon dolarlık emlak imparatorluğu da var içinde. Tony Blair de var. Meşhur Britanya'nın Irak işgalinde Amerika'ya yardımcı olan eski başbakanı da var. İlham Aliyev de var. Tabii bu vergi meselelerinde de Amerika en kolay vergiden kaçınabilecek diyelim. Vergi kaçırma cennetlerine bunlar da, vergiden kaçırmaya liderlik eden ülkeler olduğu da anlaşılıyor. Bir de bu mesele gündemdeydi. Amerika ile Çin arasındaki gerilim Tayvan Boğazı odaklı geçtiğimiz hafta yaşandı efendim. Çünkü bu bölgede Amerika'nın uçak gemileri grupları var sürekli olarak ve Çin de orada tatbikatlar, üst üste tatbikatlar düzenliyor. Prates Adası yakınlarında, yine bu Hong Kong, Filipinler ve Tayvan Adası'nda Çin savaş uçakları vızır vızır uçtular ve pek çok açıklama, tepki ortaya konuldu bu tatbikatlara karşı. Tabii Çin, Tayvan'ı kendi sisteminin, milliyetçi Tayvan'ı kendi sisteminin parçası olarak görüyor. Amerikan yönetiminden, Pentagon'dan ise Tayvan'a kaya gibi sağlam bağlılıklar ifade edildi geçen hafta. Çin medyası öyle bir boyuta vardı ki Çin medyası 3. Dünya Savaşı tetiklenebilir diye bir uyarıda bulundu. Çin lideri Xi Jinping'in de açıklamaları var son günlerde. Çin'in birleşmesinin ve bunun barışçı biçimde gerçekleştirilmesinin hedefleri olduğu ve bunun gerçekleştirileceğini dile getirdi kendisi. Tek ülke, iki sistem, Tayvan'la yönelik Çin politikası aslında Amerika'nın da uyduğu bir politika bu genel olarak, ama artık biraz işler yavaş yavaş değişiyor. Hatta Amerikan özel kuvvetlerinin Tayvan ordusunun gizlice eğitime aldığı gibi genel anlamda silah desteği verdiklerini biliyoruz. Haberlerde çıktı ortaya. Joe Biden, Amerikan Başkanı, Xi Jinping'le, Çin Devlet Başkanı ile yıl sonundan önce çevrim içi yüz yüze görüşmüyor Xi Jinping pek kimseyle. Çevrim içi bir araya geleceklermiş. 2021 senesi bitmeden önce bir liderler zirvesi olacağı anlaşılıyor. Amerika-Rusya ilişkileri bağlamında yine Rus diplomatların sınır dışı edilmesi, Amerika'da kongre üyeleri Joe Biden yönetimine 300 Rus diplomatı sınır dışı etme çağrısı yaptı. Zaten Obama döneminden beri o kadar çok Rus diplomatı sınır dışı ettiler. Tabii Rusya'da karşılık olarak Amerikalıları sınır dışı etti. Yani 300 diplomatı sınır dışı ederlerse zaten Rusya'nın herhangi bir misyonu kalmayacak Amerika'da, böyle bir noktadalar. Tabii bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Georgetown Üniversitesi'nde bir panelde konuşmuş. Rusya ile soğuk savaşı istemediklerini belirten, silahlanma yarışı istemediklerini belirten. Diğer yandan da 8 Rus diplomatı NATO sınır dışı etme kararı almış. Epey sancılı bir süreçten sonra doğrulandı. Zaten 20 personel var. 8 artı 2 kişiden daha bahsediliyor. Yarı yarıya indirecekler. Böyle işbirliğini nasıl yürütecekleri meçhul. Tabii Rusya'da biz de karşılık vereceğiz buna. diyorlar. En başta tabii bu Rus diplomatlarının sınır dışı edilmesi karşısında Rusya'nın da NATO temsilciliğini kapatması gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Bir de Amerikalı diplomatlar, 3 Amerikalı diplomatlar hırsızlık yaptıkları iddia ediliyor Moskova'da bir barda. Onları da Rusya sınır dışı ediyor. Böyle bir diplomatik misyonlardan skandal haberler gündeme düştü. Evet, Avrupa Birliği Amerika ile temaslar, Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı Joe Biden'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Avrupa Birliği'nin toplantıları vardı Batı Balkanlarla ilgili geçtiğimiz hafta. O vesileyle NATO'nun AB güvenliği için olmazsa olmaz konumunun altını çizen açıklamalar geldi. Fransa'nın Avustralya'nın denizaltı ihalesinden Amerika ve Britanya yüzünden çıkartılmış olmasının yankılarının hala devam ettiği bir ortamda bu vurgular yapıldı. Fransa Amerika'dan da büyükelçisini çekmişti bu AUKUS yüzünden ihaleyi kaybedince Avustralya ile. Ama Canberra elçisini de çekmişti, o da geri dönüyormuş Amerikan elçisinden sonra. İlişkileri yeniden düzeltme yoluna gidiyor. Fransa denizaltı ihalesinden bu şekilde oldu ama. Britanya'da Brexit nedeniyle ağır vasıta sürücüsü kıtlığı yaşanıyor ve tedarik krizi var. Geçtiğimiz hafta Britanya ordusu devreye sokuldu. Ülke çapında benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmuştu. Ama tabii tedarik krizi bundan ibaret değil. Noel yaklaşıyor ve fotoğraflar da görüyoruz. Pek çok marketin rafında ürün yok. Ürünler taşınamıyor anlaşılan o ki. Ayrıca kasap mezba işçisi açığı olduğu anlaşılıyor. Çiftliklerde 100 binden fazla domuz bekliyormuş. İtlaf edilecek artık deniyor. Böyle büyük bir aslında iş gücü açığı var ve Boris Johnson çıktı. Vallahi tedarik sorununu çözmek hükümetin işi değil, serbest piyasa çözsün dedi. Arzı arttırmak için daha fazla acil durum beklentisi karşısında Boris Johnson'ın bu tutumu herkesi biraz şaşırttı. Yetkililer sadece petrol değil, gıda, enerji krizi ve bazı fabrikalarda kapanabilir diyorlar. İşçi sendikalarının açıklamaları var. Gerçekten acayip. Bir de enerji fiyatları çok yüksek tabii. Küresel piyasalarda ikiye katlandı tabii, pandeminin etkisinden çıkmakla da bağlantılı. Dikkatler Rusya'ya çevrildi bu bağlamda. Vladimir Putin'in açıklamaları sonrası bir nebze düşmüş gözüküyor enerji fiyatları. Putin de Avrupa kanadını eleştirdi. Hatalı politikalar yaptılar. Çok erken kömür ve atom enerjisinden vazgeçildi. Hani bunun yapılması lazım ama aşamalı yapılması lazım gibisinden küresel bir histeri oluyor ve ona göre hareket ediyorlar şeklinde. Ve aynı zamanda Ukrayna hattı rotası dahil olmak üzere Avrupa'nın arz güvenliğinde Rusya'nın rol oynamaya devam etmesi garantisi verildi. Amerika-Rusya ilişkilerinde enerji önemli rol oynuyor. Tabii hep Rusya'yı eleştiriyorlar. Şimdi bu hafta bir de tabii Victoria Nuland, özellikle Ukrayna politikalarında Rusya karşıtlığıyla tanınan Amerikalı diplomat, Dışişleri Bakan Yardımcısı, bugün 13 Ekim'e kadar Moskova'da temaslarda bulunacak kendisi. Kara listede yer alıyordu bu diplomatik krizden ötürü. Kendisine vize verilmiyordu ama bir karşılıklılık sonucunda, yani bir Rus diplomata verilmeyen vize meselesi çözüldü herhalde. Yaptırım listesinden istisna tanıyıp çıkartmış durumdalar. Avrupa'da, İspanya'da konut krizi var. Kiralar tıpkı Türkiye'deki gibi çok yükseldi ve Sosyalist Parti ve Podemos'tan oluşan koalisyon hükümeti ondan fazla evi olanların kirayı düşürmesini zorunlu tutacak bir uygulamaya yönelecekmiş. Özellikle gençlere de kira yardımını yapacakları belirtiliyor. Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasında çok fazla hükümeti yıpratmamak için derhal istifa etme kararı aldı. Alexander Schallenberg, Dışişleri Bakanı, kariyer diplomatı geçici olarak yerini almış gözüküyor. Böyle bir Avusturya'da hükümet krizi söz konusu olmuştu geçtiğimiz hafta. Evet, Merkel Almanya Başbakanı artık siyasete veda etmek üzere. 16 Ekim'de Türkiye'ye geliyor. Veda turuna da çıktı. İsrail'deydi dün. Kendisiyle veda ziyareti için gitti. küme sözcüsü Türkiye ziyareti ile ilgili açıklama yapmış. Bizim için çok yakın bir ortak Türkiye ve Almanya'da çok sayıda Türkiye asıllı insan yaşıyor. Özel bağlarımız var ve NATO'da da ortağımız Türkiye diyerek bu Türkiye ziyaretini izah ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşme gerçekleşecek. Göç mutabakatı var Avrupa Birliği ile, çok sıkıntılı başlıklarımız var. Almanya'da 26 Eylül'de genel seçimler olmuştu ve Merkel'in halefi Armin Laschet istenen sonucu elde edememişti. Hala koalisyon görüşmeleri Sosyal Demokratların liderliğinde Yeşiller ve Hür Demokratları baz alarak devam ettiriliyor. Ama Hristiyan Demokrat Parti de ikinci parti çıkmasına rağmen kaynar kazan halinde. Armin Laschet'in istifa ettiği iddia edildi. O da açıklama yaptı. Ülkem için geri çekilmeye hazırım dedi ama henüz bu aşamaya da anlaşılan o ki gelmemiş gibi gözüküyor. Evet. Türkiye dış politikasında ise Cumhurbaşkanı'nın diplomasi trafiğinin hızlanacağı haberleri var. Şimdi Afrika turu da çıkacak Cumhurbaşkanı. Oradan İtalya ve İskoçya'ya gidecek. Tabii İtalya'da Roma'da Joe Biden'la görüşmesi, İskoçya'da Glasgow'da yine görüşme beklentisi var. İkincisi henüz Amerikan tarafından Glasgow'da iklim zirvesindeki buluşma teyit edilmiş değil ama G20 zirvesinde Biden'da bir görüşme yapması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı'nın ondan öncesinde de Merkel'in ziyaretiyle 16 Ekim'de Almanya'nın lideriyle görüşmüş olacak Cumhurbaşkanı. Yunanistan'la Türkiye arasında atışmalar, özellikle Yunanistan'ın Fransa ile savunma anlaşması Ankara'yı rahatsız etmiş durumda. Buna tepkiler var. Bunu aktarmak gerekiyor Türk dış politikasında. Afganistan'dan hafta sonunda ve geçtiğimiz hafta gelen haberler, Taliban yeni hükümeti hala geçiş hükümeti dışında kurabilmiş değil. Pek çok camilere saldırı, özellikle Şii camiine saldırı oldu. Kunduz vilayetinde 46 kişi can verdi, 140 yaralı. IŞİD üstlendi saldırıyı. Taliban'ın IŞİD'e karşı operasyonlara giriştiği yolunda haberler üst üste geldi geçtiğimiz hafta. Moskova'da da 20 Ekim'de bir Afganistan toplantısı yapılacağı söyleniyor. Amerika'nın, Pakistan ve Çin'in de katılması bekleniyor bu toplantıya. Afganistan meselesi kilidi hala yerli yerinde. Amerikalı temsilciler Katar'ın başkenti Doha'da Taliban'la bir araya geldiler. Biraz insani yardımlar, geçiş hükümeti sonrası kurulacak hükümeti görüştükleri anlaşılıyor. Amerika Afganistan'dan sonra Irak'tan da muharip güçlerini çekmek üzere düğmeye bastı 8 Ekim tarihi itibariyle, ki duyurulmuştu bu zaten. Bir de IŞİD lideri Bağdadi, ki Trump döneminde 2019'da öldürüldüğü açıklanmıştı. İşte onun yardımcısı öldürülmüş Sami Casim ve hatta Türkiye'de yakalandığı yolunda bir takım haberler olduğunu aktaralım. Henüz detaylarını bilemiyoruz. Irak'ta bu arada seçimler düzenlendi, 10 Ekim seçimleri, ama katılım %41'de kalmış gözüküyor. Henüz sonuçları yok. Irak Savaşı'nın mimarlarından eski Kara Kuvvetleri Komutanı Çuvalcı Komutan diye Türkiye'de bildiğimiz Raymond Odierno 67 yaşında kanserden ölmüş bu arada. İşgalin kanlı sayfalarından bir tanesi. Ebu Ghraib cezaevinde o tümenin başındaki isim de aynı zamanda kendisi. Joe Biden yönetimi Suriye ile ilgili önemli bir duyuru yaptı geçtiğimiz hafta. Biden ulusal acil durum haline Trump döneminden kalma bir karardı bu. Kararnameyle uzattı bunu. Fakat uzatma açıklamasında Türkiye'ye yönelik çok sert açıklama olduğunu belirtmek gerekiyor. Türkiye hükümetinin Suriye'ye askeri harekat düzenlemeye yönelik eylemleri IŞİD'i alt etme mücadelesinin altına oyuyor diyor Joe Biden. Bölgede barış, güvenlik ve istikrara zarar veriyor. Ulusal güvenliği Amerika'nın ve dış politikası için olağan dışı ve olağanüstü tehdit oluşturuyor. Yani Türkiye tehdidiyle gerekçelendiren bir açıklama yaptı Joe Biden yönetimi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu buna tepki gösterdi. Biden'ın kararnamesinin Amerikan kanunlarına göre suç olduğunu söyledi Çavuşoğlu. En çok DAEŞ, nedense hep Arapçasını kullanıyor. Türkçesi var mı? Biz Türkçe konuşuyoruz. IŞİD, kısaltması IŞİD. IŞİD'le mücadelede en çok Türk ordusunun rol aldığını dile getirmiş. Ama tabii Roma buluşması öncesi bu Biden'ın kongreye mektubu o hali uzatırkenki mektubu, acil durum uzatırkenki mektubu Ankara için çok daha hoş olmadı. Bir de Reuters haber ajansı Türkiye'nin Amerika'dan 40 adet F-16 satın almak için başvuru talepte bulunduğu haberini geçti. Elindeki F-16'ların modernizasyonu artı 40 uçak alımı daha. Tabii S-400 krizi devam ederken dikkat çekici bir haberdi bu haber. Türkiye-Rusya arasında da temaslar vardı. Hatta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bağlantısızlar toplantıları vardı. Burada bu bağlamda da Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi. En son tabii geçtiğimiz hafta Sergey Lavrov Türkiye ile İdlib konusunda yaptıkları anlaşmanın tamamıyla uygulanmasında ısrarcı olacaklarını bir kez daha tekrarlamış durumda. Teröristlerin izole edilmesi gerektiğini Rusya her fırsatta altını çiziyor. İdlib'deki militanların da kimyasal silahlı saldırı provokasyonu hazırlığında olduğu yolunda istihbaratlar yeniden geliyor. Bunu belirtmek lazım. Suriye bağlamında da dikkat çekici gelişmeler yine. Interpol'ün, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın Suriye'yi yeniden üyeliğe kabul etmesi oldu efendim. Beşar Esad, Ürdün Kralı'yla 2011'den bu yana 10 yıl sonra ilk kez telefonda görüştü. Zaten son dönemde Ürdün, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri diplomatik temaslar başlamıştı. Arap dünyasında yeniden bir Suriye bağlamında bir araya gelişi olduğunu belirtmek gerekiyor. Hatta Suudi Arabistan'ın da Şam Büyükelçiliğini tamir etmeye başladığı ve elçiliğin açılabileceği yolunda haberler de geliyor. Evet, şimdilik bu kadar toparlayalım, saatimizi de aşmayalım. Arkadaşlar ilk şarkıyı da atalım, Metin Bey'e, Metin Bey'i arayalım, şarkısız geçiş yapalım. Malum konular çok birikti ancak aktarabildim. Şimdi birazdan konuşacağız İran ve Azerbaycan arasında gerilim hala devam ediyor aslında. Dikkat çekici tatbikatlar gerçekleştirildi. Tabii geçtiğimiz seneki Dağlık Karabağ Savaşı'nın sonucunda bölgede yeni bir jeopolitik şekillenme mi var sorularını herkes soruyor. Özellikle de Dağlık Karabağ Savaşı'nda başarı elde etmesi ve topraklarının büyük bir kısmını geri almasında Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanı sıra İsrail'in de askeri desteğinin etkisi olmuştu. Bunu biliyoruz. Azerbaycan'la zaten İsrail'in ilişkileri öteden beri çok iyi. Ama bu sefer ilk defa olarak bu ilişkileri sorgulayan açıklamalar geldi İran tarafından. Bölgede yeni bir kriz mi var diye soracağız, döneceğiz. Metin Gürcan'a hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Şeyda Hanım. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Bugün farklı bir konuşmayı, farklı bir konuyu ele almak üzere hep Suriye konuşuyoruz ama sizinle hakikaten sizin de yeni bir yazınız var bu konuda. Ben bir hafta bir ara verdim Eksen'e kış şartları yoğunlaşmadan önce. Şimdi bu kaldığım gündemden devam etmek istiyorum. Önemli çünkü geçtiğimiz sene Dağlık Karabağ ile yatıp kalktık. Azerbaycan topraklarının büyük bir kısmını 1990'lardan bu yana ilk kez geri almayı başardı ama kalan yerler
geçen
var.
Geçen yıl tam da bu zamanlar. Ekim-Kasım dönemiydi, evet.
Evet, evet. Tabii bu bütün bu gelişmelerde Türkiye'nin büyük destekleri oldu Azerbaycan'a. Biraz tabii tek bir tarafa yönelik, yani orada barışı sağlamanın da ötesinde ama uluslararası hukuk çerçevesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının büyük kısmını kurtardılar. Bu bağlamda da İsrail'in büyük destekleri olduğunu biliyoruz. Zaten geçmişten kalma ilişkiler var. Fakat birdenbire Bakü ile Tahran arasında retorik çok güçlendi. Tatbikatlar yapıldı. Hayber Fatihleri, böyle peygamberin meşhur Yahudilerle yaptığı savaşa atıf yapılan bir tatbikat. Epey bir gergin bir retorik kapladı ortalığı. Neden şu anda biz böyle bir gerginlik yaşıyoruz? Savaşı kimse beklemiyor anladığım kadarıyla ama nereden çıktı bu gerilim diye sorarak başlayayım.
Şimdi efendim Karabağ biliyorsunuz krizi donmuş bir krizdi. Geçen yıl Ekim-Kasım döneminde bu donmuş kriz çözüldü ve yaygın bir konvansiyonel askeri çatışmaya dönüştü. Ermenistan'la Azerbaycan arasında, Azerbaycan'ı Türkiye ve İsrail hem askeri anlamda hem istihbarat anlamında hem de komuta kontrol, yani kurmay zekası anlamında destekledi. Özellikle Türkiye'den giden İHA'lar, silahlı İHA'lar, komuta kontrol sistemleri, Koral elektronik harp sistemleri, gene İsrail'den giden kamikaze dronlar ve aynı zamanda çeşitli istihbarat şeyleri, cihazları diyelim. Azerbaycan ordusunun Ermeni ordusu üzerinde hem hava da hem de yakın hava desteği boyutunda hem de karada hem de sinyal ve elektronik harp boyutunda diyelim ciddi anlamda üstünlük kurmasını sağladı. Bu daha sonra bu geçen yılki çatışmalardan sonra Soçi'de biliyorsunuz daha doğrusu Moskova'da bir mütabakat imzalandı. Evet. İki tane Azerbaycan helikopterinin Ermeni toprakları üzerinde düşürülmesi sonrasında hatırlayalım. Bunun da düşürülmesinin Rusya'nın parmağı olabileceği ile alakalı yorumlar da vardı. Durumun çok daha ciddileşeceğini belki Rusya göstermek istedi. Sonrasında Moskova'da toplanıldı ve alelacele bir ateşkes anlaşması imzalandı. Şimdi bu sene şu anda birinci yıl döneminde gene bu gerginlik devam ediyor. Bunu iyi gösteriyor. Demek ki bu çatışma sonrasındaki yeni statiko kimseyi tatmin etmedi. Taşlar henüz yerine oturmadı. Herkesine ve kursağında kaldı. Şöyle, Azerbaycan tam olarak Karabağ'da özellikle kritik Şuşak bölgesini, Hankendi'yi ki buraları şehirli endüstri ve insan nüfusunun her anlamda yoğun yaşadığı yerler. Yani Azerbaycan'ın şu anda ele geçirdiği genelde topraklar kırsal köyler, öyle söyleyelim. Bir de en önemlisi ticaret yolları. Şu anda da bence bütün kopar gürültü Zengezur bölgesinde. Yani Zengezur bölgesi de Ermenistan'ı İran'a bağlayan, Ermenistan'da İran ticaretini sağlayan sınır hattı. Aynı zamanda Türkiye'ye bağlantısı olan Nahçıvan Özel Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki de bölge. Şimdi gene açık kaynaklara yansıdı. Bu Karabağ çatışmalarından sonra Aliyev Ermenistan'da normalleşmenin başlayabilmesi için 50 milyar dolarlık bir savaş tazminatı talep etmişti Ermenistan'dan. Rusya'nın arabuluculuğuyla bu konuyla ilgili görüşmeler devam etti. Fakat bu konu kadip kaldı. Onun üzerine şu taleple Azerbaycan geldi. Bu Zengezur bölgesinde bana bir koridor verin. Koridordan da kastım insan, mal, ticaretinin yapılabileceği. Yani aslında böyle bir koridor, bir yol, bir aslında toprak parçası talep etti. Bu sayede Nahçıvan'ı bağlamak istiyordu. Nahçıvan üzerinden de Türkiye'ye. Bu sayede Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan hattında böyle bir kara ve sarayoluyla demir yolu açılabilecekti. Bu prensipte kabul edildi. Anlaşmaya da bu madde yansıdı. Fakat bu bir türlü realize olmadı. Şimdi Ermenistan'ın tezi de şu. Ermenistan tamam diyor, ben o maddenin arkasındayım. Ama Ermenistan'ın Rusya ve İran desteğiyle bir demir yolu projesi vardı. Bu demir yolu üzerinde sen de diyor kullanabilirsin bu demir yolunu. Trenlerin geçebilir. İşte kendi gümrükleme işlemlerini yaptıktan sonra transit geçişi kapsamında Ermenistan topraklarında durmadan bu malları ve insanları sevk edebilirsin Nahçıvan'a ve Türkiye'ye. Yani bu demir yolunu sen de kullan, ortak kullanalım. Bu sayede bu işi halledelim tarzında bir tezde Ermenistan çıktı. Fakat Azerbaycan bunu istemiyor. Azerbaycan son 4-5 aydır hem Moskova'da hem de sahada askerlerini de oraya yığarak Zengezur bölgesine yönelik bir koridor açma çabasını görünür hale getirdi. İşte bu görünür hale gelince de İran bu sefer patladı. Şimdi İran bunu İsrail'in bir oyunu gibi görüyor. Azerbaycan'a da Truva atı olarak tanımlıyor. Ki bu İran'da Tahran'daki en üst seviyedeki açıklamalara yansıdı. Yani aslında bunu Azerbaycan kendisi istemiyor. Bunu İsrail planlıyor. Amacı ne? İşte kuzeyden İran'ı çevrelemek. Bu arada şeyi de hatırlayalım. Bunlar önemli şeyler. Arrow 3 füzeleri var. İsrail'in hava savunma füzeleri. İlk kez dünyada başka bir ülke İsrail onu ihraç etti Azerbaycan'a. Bu Arrow 3 füzelerinin radar sistemleri de çok güçlü. Aynı zamanda Azerbaycan'da bu füzelerin kurulumu aşamasında İsrailli personelin olduğu da söyleniyor. Yeniden Tahran'ın iddiası bu yönde. Yani kuzeyden de İran'ı çevreleme, işte İsrail'in askeri ve istihbarat varlığı, Azerbaycan'la artan yoğunlaşan ilişkiler İran'ı çok rahatsız ediyor. Buradan da şuna geliyoruz aslında Ceyda Hanım. Yani baktığımız zaman benim zaten yazımdaki temel tez de oydu. Biz Kafkasya'da çok da kontrolsüz bir şekilde bir jeopolitik güç mücadelesini görüyoruz ve bu giderek askerileşiyor. Kimler var iki blok arasında? Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, İsrail bloğu, böyle bir İran, Ermenistan bloğuna karşı gibi bir durum ortaya çıktı. Son yaşanan tatbikatlar, siz de söylediniz, işte mesela Gürcistan'ın ev sahipliğindeki yolsuzluk 2021 tatbikatı, Türkiye, Azerbaycan'da personel gönderdi. Sonrasında evet. Kartal Ruhu adıyla tekrar devam edeceklerdi bu tatbikat. Buna karşılık olarak İran sınır hattında Hayber Fatihleri isminde dediğimiz gibi Hayber muharebesine de atıfta bulunan bir tatbikat gerçekleştirdi. Yani ben şunu demek istiyorum bu tatbikatta. Ben Kafkaslar'da Azerbaycan-İsrail askeri işbirliğinden rahatsızım. Kafkaslar'da İsrail varlığı istemiyorum farkında. Bu jeopolitik yoğun yani güç mücadelesi devam edecekmiş gibi duruyor.
Evet. Bir de tabii o yol çok kritik. Evet, Türkiye'nin pozisyonunu soracağım özel olarak. Aslında isterseniz önce Türkiye'nin pozisyonunu söyleyeyim. Bütün bunların tabii Çin'e uzanan hatları da var. Yani bir anda böyle Azerbaycan, Hazar bölgesine bir yeni bir jeopolitik çerçeve biçilecekse bu kaçınılmaz olarak işte Şangay İşbirliği Örgütü'nün de üyelerini etkileyecek Afganistan sonrası. Bir oyun yani İran da bunun bir tarafında, Türkiye'de sonuçta ilgi duyduğu bir çerçeve, çünkü malum Pakistan Afganistan İran hattı Pekin için önemli bir hat, bir küresel resmi de görmek bağlamında söylüyorum, ama buyurun önce Türkiye'nin rolünü bir anlayalım burada.
Ceyda Hanım, çok güzel bir yerden giriş yaptınız. Makroda zoom out yokluk, biraz yukarıdan olaya kuş bakışı bakmak lazım. Tam da kuş bakışında aslında burada Çin'in yol kuşak projesi ve dünyanın ekonomik güç merkezinin yavaş yavaş doğuya doğru kayması. Kafkaslar ve Orta Asya. Hani buraları ekonomik ilişkiler açısından dünyanın biraz daha periferisiyken, taşeronuyken, şimdi yavaş yavaş şiklet merkezinin, katkahının olduğu yerler anlamına geliyor. Şimdi aslında burada günün sonunda kavga, büyük kavga. Bu Zengazur Koridoru işin hikayesi. Yani Çin, Doğu Batı hattında Çin'i Avrupa'ya bağlayan büyük yol kuşak projesinin, yani kara ve demir yolu hattının eğer gerçekleşirse yüz milyarlarca dolarlık mal ve hizmet akışının, insan akışının olacağı bir büyük can damarından bahsediyoruz Avrupa-Çin arasında. Yani bu Türkiye, İsrail, Azerbaycan ve Gürcistan kontrolünde mi? Yoksa İran, Ermenistan, Rusya kontrolünde mi olacağıyla alakalı büyük resimde bir jeopolitik güç mücadelesi. Yani Zengazur sadece bölgesel anlamda bir güç mücadelesinin değil, yol kuşak projesinde kimin söz sahibi olacağını, hangi bloğun söz sahibi olacağını en azından İran, Orta Asya ve Kafkaslar boyutunda belirleyicisi olacak. Olay sadece Karabağ ve Kafkaslar değil. Türkiye'nin pozisyonu ise burada aslında zor bir pozisyon. Şimdi tabii ki Azerbaycan'da tek millet, iki devlet ve çok tarihi bağlarımız var. Askeri anlamda Karabağ'daki işbirliği olayı çok farklı bir boyuta taşıdı. Son iki senedir Türkiye ile Azerbaycan arasında askeri anlamda ve savunma güvenlik alanında çok ciddi ortaklık ve işbirlikleri var. Neredeyse hani ordular artık yani birbiri içinde kaynadı, öyle söyleyeyim ben. Nahçıvan bölgesinde çok ciddi askeri varlığımız var. En son biliyorsunuz Karabağ'da gözlem için gönderdiğimiz askerler Azeri ordusuyla Türkiye'nin yakın teması, eğit donat programları. Ama diğer yandan da bölgesel dengeler var. Şimdi İran tabii ki bu Kafkaslardaki rahatsızlığı, İsrail'in bölgede artan görünürlüğü bunu tabii Türkiye'ye de bağlıyor. Yani Azerbaycan ve Türkiye onları buraya davet etti diyor. Böyle olunca da ister istemez Türkiye'ye bir hem diplomatik hem de güvenlik alanında bir fatura kesebilir. Al böyle olunca da benim ilk aklıma gelen iki boyut Ceyda Hanım, İran'ın kesebileceği faturalar, bir Afganistan'dan Türkiye'ye yönelik Doğu Batı hattında düzensiz sığınmacı akını, biliyorsunuz sınırımızda birikmeler devam ediyor. İran onları diplomatik bir koz olarak kullanmak isteyebilir. İkincisi ise PKK, yani PKK'nın İran'daki varlığı, İran sınırından Türkiye'ye yönelik PKK tehdidi. Bu konularda da açıkçası karnımız yumuşak, oraları kaşımak isteyebilir. Ama günün sonunda Türkiye burada çatışmanın değil, çatışmasızlığın, sulhun, barışın ve istikrarın bir parçası olması lazım. Burada da diplomatik görüşmelerle ara bulucu şeklinde çatışmayı değil, barışı ve istikrarı körükleyen bir politika sahibi olması lazım. Ben açıkçası bu askeri ve istihbarat anlamında giderek artan Türkiye-Azerbaycan-İsrail işbirliğinin diplomatik süreçlerle de iyi yönetilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yoksa bu aşırı askerileşme bölgenin pek dairini olmaz.
Orada da bir ironi var tabii. Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri bu kadar gerginken birdenbire Azerbaycan üzerinden enteresan bir tablo.
İddialar var. Aliyev'in Türkiye-İsrail normalleşmesinde ara buluculuğa soyunduğu ve bu kapsamda hem biliyorsunuz hatırlayalım, yani açık kaynaklarda da var, Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde Türkiye, Azerbaycan, İsrail arasında çok fazla üst düzey ziyaretler oldu, gelgitler oldu. Ben ciddi anlamda Azerbaycan'ın Türkiye-İsrail normalleşmesinde ara buluculuk rolüne soyunduğunu da açıkçası tahmin ediyorum, değerlendiriyorum.
Evet. Belki birkaç iki dakikam daha kaldı. Yani bütün bu hareketlilik tabii herhalde ne Rusya'nın ne de Çin'in çok da işine gelecek meseleler değil. Orada bir bela, Güney Kafkasyalılar'da bir başka belayı çok arzu etmeyeceklerdir diyebiliriz herhalde. Bu bağlamda da işin bir çatışmaya, savaşa dökülmesine geçit vermezler diye ben düşünüyorum, ama ne dersiniz?
Yeniden bir Rusya'nın müdahalesiyle çatışma ani bir şekilde geçen yıl Kasım ayında durdu. Şimdi Rusya bölgede çatışma istemiyor. Daha doğrusu Azerbaycan'ın asimetrik bir şekilde güç üstünlüğünü kazandığını görünce artık yeter diye iki helikopter düştü ve taraflar Moskova'ya çağrıldı. Ve taraflar Moskova'ya koşa koşa gitti. Yani hiç gecikme falan da yaşanmadı ki günün sonunda. Ki bu kurulan masada da Türkiye yoktu, onu da söyleyeyim. O da ayrı bir yani. Rusya, Ermenistan, Azerbaycan olarak güçlü bir ateşkes imzalandı. Rusya yani aslında Karabağ'da bir ateş gözlem gücü kurdu, biliyorsunuz. Sınır tartışmalarıyla ilgili de komisyonlar kurdu. Fakat ben bu ateş gözlem gücünün ve komisyonların çalışmadığı kanaatindeyim. Yani şu anda Rusya diplomatik ve askeri gücünü kullanarak çatışmayı dondurdu diyelim. Ama işte İran'ın da olaya müdahalesi, Zangezur bölgesindeki hareketlilik tekrar açıkçası Kafkasları ısıtıyor. Burada şunun da altını çizelim efendim. Bölgede Karabağ'da ben ciddi anlamda Gürcistan'daki, Güney Ossetya'daki senaryonun kopyalandığını düşünüyorum. 2012 yılında son Rus askerini Azerbaycan topraklarından göndermekle övünen Azerbaycan, şu anda Karabağ işgal altında Azerbaycan toprağı ise 4000'e yakın Rus askeri barış gözlem gücü olarak bölgede görev yapıyor ve kalıcıymış gibi duruyorlar. Karabağ'ın en kritik yerlerinde, stratejik kalpgahı olan dediğim gibi Han kentinde, Şuşa'da, Laçin bölgesindeler. Endüstri burada, ekonomik güç burada ve çok da gidecekmiş gibi değiller. Yani Rusya Karabağ'da kalıcılaştı mı sorusu daha önemli. Kalıcılaşırsa bu tabii ki Türkiye'nin de açıkçası yakından takip etmesi gereken, çıkarlarını zarar görebileceği bir gelişme demektir. Tam da burada Çin'in yükselen profili ve yol kuşak projesiyle ilgi merkezinin Kafkaslar ve Orta Doğu'ya kayması, bence Kafkaslar'da artık yeni dönemde ticaret yolları, demir yolları ve boru hatları, petrol ve doğalgaz boru hatları üzerinden yeni bir güç dengesini bize dayatıyor. Umarım bu yeni düzene geçiş çatışmayla, savaşla olmaz, diplomasiyle, ara buluculukla ve kazan kazan stratejisiyle olur.
Evet, çok teşekkür ediyorum Metin Gürcan'a, güvenlik analisti, aynı zamanda Deva Partisi'nin kurucu üyesi kendisi. Çok teşekkürler değerlendirmeniz için.
Sağ olun Ceyda Hanım, yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, Kafkasya'da Sovyetler dönemindeki gibi bir barış maalesef milliyetçilikler yüzünden hiçbir zaman tesis edilemiyor. Bunu da herhalde unutmamak lazım. Halkların birlikte sulh içinde yaşayabildikleri dönemde Azerbaycan Türklerinin de Ermenilerin de Sovyetler Birliği dönemiydi. Unutmamak gerekiyor herhalde. Evet, haftanın ilk programı böylece bitiyor. Joe Cocker'dan bir parçayla size veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşçakalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.